20. ayrım. Virgül yönetim, liderlik ve organizasyon. A. Yönetim. Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları, insan, para, makine, malzeme, donanım, yardımcı hizmetleri, bilgi ve benzerleri, anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Yönetimin amaçları düzen amacı, iş görenlerin, örgütün amaçlarına ulaşması için gerekli davranışları göstermeleridir. Kültürel amaçlar, örgüt kültürü örgüt çalışanlarına uygun olmalı ve onları temsil etmelidir. Ekonomik amaçlar, örgüte kar sağlamaktır. Yönetimin özellikleri beşerilik özelliği, insanın, yalnızca insanlarla olan ilişkisinde yönetim faaliyeti söz konusudur. Amaç özelliği, örgütün belirli bir amacının olması ve bu amacının iş görenlerce benimsenmiş olmasıdır. İş bölümü ve uzmanlaşma özelliği, örgütün amacına ulaşılabilmesi için işin parçalara bölünmesi ve o işte uzman olanların o bölümde görevlendirilmesidir. İşbirliği özelliği, yönetim faaliyetinden arzulanan sonucun alınabilmesi için işbirliği gereklidir. Koordinasyon özelliği, işletmede faaliyet gösteren bölümlerin ve fertlerin uyum içinde çalışması esastır. Yaratıcılık özelliği, yöneticilerinin yönetme faaliyetini etkili bir şekilde gerçekleştirerek çalışanların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasını sağlamasıdır. Hiyerarşi özelliği, yönetimde ast-üst ilişkisinin bulunmasıdır. Demokratiklik özelliği, örgütün amacı gerçekleştirilirken alınan kararlar ve uygulamada çalışanları da sürece dahil etmektir. Grup özelliği, yönetim bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın bir arada bulunmaları ve sosyal ilişkileri yönetim sürecini başlatır. J. İletişim özelliği, örgütte ast ve üstlerin iletişim içinde olmasıdır. K. Yetki özelliği, yöneticinin, aldığı kararları astlarına uygulatabilecek kişisel bir otoriteye sahip olmasıdır. Evrensellik özelliği, yönetim, bütün organizasyonlarda yer alan evrensel bir süreçtir. Yönetimin fonksiyonları, temel işlevleri. Yönetimin temel fonksiyonları planlama, örgütleme, yönetme ve denetimdir. Planlama yönetimin ilk fonksiyonudur. Örgütte hangi işin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağına, hangi olanakların kullanılacağına karar verilmesidir. Planlama tüm örgütü kapsar ve her kademede faaliyet gösteren örgüt çalışanlarına yol gösterir. Örgütleme. Planlama aşamasında belirlenen işler bu aşamada gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uygun personel atanır ve iş tanımları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli yer, araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır. Birinci örgütlenmenin 13 temel ilkesi vardır. 1. İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi. 2. İstisna ilkesi, üst yönetimin örgütün faaliyetlerinde önem taşıyan kararlarla ilgilenmesidir. Amaç birliği ilkesi, kumanda birliği ilkesi. Hiyerarşik yapı ilkesi. Yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi. Yetki devri ilkesi. Denge ilkesi, örgütte bölümler arasındaki yetkilerin, görevlere göre dağıtılmasıdır. Açıklama ilkesi. Basitlik ve anlaşılırlık ilkesi. Esneklik ilkesi. Süreklilik ilkesi. Yönetim alanı ilkesi. Yönetme. Yönetme, planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. Açık, tam ve anlaşılır emirler sayesinde çalışanlar yapması gereken işlere yönlendirilir. Yönetme faaliyetinin başarılı olması yöneticilerin liderlik özelliklerine bağlıdır. Yöneticinin etkin bir yönetme yapabilmesi için gerekli olan bazı koşullar şunlardır: örgütte takım ruhu gerçekleştirilmedir. Yönetici personeli iyi tanımalıdır. Görev sorumluluğu gelişmeyen kişiler örgütten uzaklaştırılmalıdır. Yönetici, personel ile işletme arasındaki ilişkileri yakından tanımalıdır. Yönetici çevresine iyi bir örnek olmalıdır. Personel devamlı denetim altında bulundurulmalıdır. Yönetmede danışmalı bir sistem kurulmalıdır. Yönetici, ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmelidir. İyi bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulmalıdır. Denetim. İşletmenin yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı konusu denetimin, kontrol, konusudur. Daha önce belirlenmiş standartlar ile mevcut durum karşılaştırılır ve meydana gelen sapmalar tespit edilir. Sapmaların tespitinden sonra düzeltici tedbirler alınır. Yönetim yaklaşımları klasik yönetim öncesi dönem yönetim biliminin gelişimi klasik, bilimsel, yönetim ile 19. yüzyılda incelenmeye başlamıştır. Yönetim teorisinin gelişmesindeki en büyük etken endüstri devrimidir. Fabrikalaşmayla birlikte üretimin artmasıyla işçi, girdi ve makine miktarı da artmıştır. Bunların artışıyla kontrol, uyumlaştırma ve yönetim sorunları ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki önemli düşünürler Charles Babbage, Robert Owen ve Adam Smith'tir. B. K. Klasik yönetim yaklaşımı verimliliğin ve karın artırılması planlanmış, en iyi organizasyon yapısı ve yönetim tarzı için uyulması gereken kuralları belirlenmiş ve bu kuralların her örgütte uygulanabileceği savunulmuştur. İşletmelerin mekanik unsurları üzerinde durularak verim amaçlanmış, sosyal sistemi olan organizasyonların, önceden belirlenmiş kurallara göre, bir makine gibi işlemesi amaçlanmıştır. Çalışanlar bir makineyle özdeşleştirilmiş ve onun sosyal ve psikolojik tarafına hiç önem verilmemiştir. Çalışanlar genelde çalışmayı sevmeyen, tembel, pasif, bencil, kendi çıkarlarını gözeten, hata yapmaya yatkın, güvenilir olmayan, ancak ekonomik ödüllendirme ile motive olan bir yapı olarak görülmüştür. 1. Bilimsel yönetim yaklaşımı. Kurucusu Friedrich Taylor'dır. İnsan dahil tüm üretim faktörlerini en verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Taylor'ın çeşitli fabrikalardaki gözlem ve görüşleri şöyledir: verimsiz bir çalışma ortamı, fabrikalarda verimliliğin artması konusunda hiç çalışma yapılmıyordu, işletme sahipleri işçiye az ücret ödüyordu. İşçilerin işten kaytarması, işçiler fazla çalışarak işletmenin karını artırıyor, ancak bu kar artışında bir çıkar elde edemiyorlardı. Bu nedenle işçiler bilinçli olarak işten kaytarıyordu. İşlerde standartlaştırma yok, işçilerin işe alınışında ve işe atanmasında yetenek ve kapasiteleri dikkate alınmıyordu. Bir işçi bir alanda uzmanlaşmıyor, iş yerinde her işi yapıyordu. 1. Yönetim süreci yaklaşımı. Öncüsü Henry Fayol'dur. Fayol büyük organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Fayol yönetimde, planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur. Taylor, örgütlerin alt düzeylerindeki işlerin planlanması ve yürütülmesi ile ilgilenirken, Fayol yöneticiler ve yerine getirdikleri fonksiyonlarla ilgilenmiştir. Fayol'un yönetim ilkeleri şunlardır: iş bölümü, organizasyonu küçük birimlere ayırmak ve bu küçük birimlere o işten sorumlu ayrı bir görevli atamak gerekir. Yetki ve sorumluluk, yönetimin yetki ve sorumluluğa sahip olmasıdır. Disiplin, kumanda birliği, her astın sadece bir üstten emir alması ve ilk üstü atlayarak daha üst kademelerdeki yöneticilerle ilişki kurmaması ilkesidir. Yönetim birliği, benzer işlerin bir yönetici tarafından yönetilmesidir. Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü, işletmenin çıkarlarının bir kişi veya bir grup insanın çıkarlarından önde gelmesidir. Çalışanların ödüllendirilmesi ve iyi ücret ilkesi. Merkezileşme ilkesi, güç ve yetkinin üst kademelerde toplanmasıdır. Hiyerarşi ilkesi. Düzen ilkesi, her şeyin doğru yerinde ve doğru zamanda olmasıdır. Hakkaniyet ilkesi, yöneticilerin bütün çalışanları hakkaniyetle davranmasıdır. Personelin devamlılığı ve denge ilkesi, personelin yeni bir işe girmesi halinde işi kısa zamanda öğrenmesi zor olması nedeniyle mevcut personelin devamlılığının sağlanmasıdır. Girişim ilkesi, yöneticilerin asların girişim güçlerini artırmasıdır. Birlik ruhu ilkesi 1, bürokrasi yaklaşımı öncüsü Max Weber'dir. Yönetim felsefesinde ast-üst ilişkilerinin hakim olduğu bir hiyerarşik bürokratik model önerilmiştir. Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülmüştür. Bürokratik yapının herhangi diğer bir yapıya nazaran çok üstün olduğunu belirtmiş ve bürokratik organizasyon yapısını geliştirmiştir. Bürokratik organizasyon yapısının temel özellikleri şöyledir: ileri uzmanlaşma, uygun iş görenin uygun bölümde işe alınmasıyla kaynaklar verimli bir şekilde kullanılabilir. Yetkinin hiyerarşisi, örgüt içinde elde edilen güce göre piramit şeklindeki bir yapıda hiyerarşik bir sistem olmalıdır. Böylece her kademe bir üst kademe tarafından kontrol edilebilecektir. Biçimsel kural ve kaideler, görevler önceden belirlenmiş, öğrenilmiş kural ve kaideler ile halinde yazılı hale getirilmelidir. Böylece her kademede görevler somutlaştırılacaktır. Bütün elemanlar teknik bilgi, eğitim ve tecrübelerine göre çalıştırılırlar. Görevde gayri şahsilik, örgütte görevliler işlerini kişisel değil, biçimsel bir şekilde yapacaktır. Klasik dönemin göz ardı ettiği insan unsurunu incelemiştir. Neoklasik yaklaşımın ele aldığı temel konular, insan davranışı, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışları, biçimsel olmayan organizasyonlardır. Neoklasik düşüncenin insana bakışı, insanın sosyal bir yapıda olmasından dolayı esas olarak sosyal ihtiyaçlarıyla motive edilir. Sanayi devrimiyle gelen iş bölümü ve rasyonelleşme, işçilerde tatminsizlik oluşturur, bunun aşılması sosyal ilişkilere yönelmeyle çözülür. Çalışanlar, yönetimin kontrolü ve ödüllerinden ziyade, çalışma grubu arkadaşlarından gelen etkilere karşı duyarlıdır. Yönetime karşı duyarlılık, kontrol edenin, çalışanları sosyal bir yapıda görmesine ve ihtiyaçlarını tatmin derecesine bağlıdır. İnsan ilişkileri yaklaşımı, insanların birbirinden farklı olduğu yaklaşımı üzerinde durulmaktadır. İnsanların farklı olması yönetimin her insana farklı bakmasına ve buna uygun güdüleme sistemi kurmasını gerekli kılmaktadır. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, psikolojik ve sosyal yönü ağır basan bir varlıktır. Örgüt sosyal bir sistemdir. Bu nedenle her örgütün kendine özgü örgüt kültürü vardır. Hawthorne araştırmaları, F. Roethlisberger ve Elton Mayo, bir bakıma insan ilişkileri hareketinin başlangıcı olmuştur. İş yerinin fiziksel koşullarının, ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları, fiziksel iyileştirmenin derecesi, çalışanların verimi üzerinde olumlu etki yaratacağı hipotezini test etmek istemişlerdir. A. Elton Mayo, işletmede faaliyetler gruplarda yapılır, bireysellik tam anlamıyla söz konusu değildir demektedir. B. Mary Parker Follett, örgütlerde grupların çalışması üzerinde önemli durmuştur. C. Chester Barnard, örgütün ortaya çıkması için gerekli koşulları şöyle sıralamıştır: ortak amaç, iletişim, çalışanların işbirliği arzusu. Barnard, bu üç eleman olmadığı takdirde örgüt var olamaz demektedir. D. Douglas Gregor, yöneticilerin asların durumları incelerken iki varsayımdan hareket edebileceklerini belirtmiş, bu nedenle X ve Y teorilerini ortaya atmıştır. X teorisi varsayımları, insan doğuştan çalışmayı sevmez ve sürekli işten kaçar. Yönetim bu nedenle işten kaçmayı önleyici tedbirleri almalı, disipline önem vermeli ve çalışanı cezalandırmalıdır. İnsan doğru kararları tek başına alamadığı için yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bencildir, kendi arzu ve amaçlarını, örgüt amaçlarına tercih eder. Y teorisi varsayımları, insan için çalışmak, oyun ya da dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir. Sıkı denetim ve cezalara ihtiyaç yoktur. İnsanlar iş ve iş arkadaşlarını severse, kendi kendini yönetecek, örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışacaktır. Uygun koşullar sağlanırsa insan sorumluluğu kabul etmeyi öğrendiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir. Amaçlara bağlılık, insanlara sunulan psikososyal ve kişilik ihtiyaçlarını karşılama gibi motive edici öğelere bağlıdır. Klasik ve neoklasik yönetim kuramları örgütü çevreden bağımsız birer kepeli sistem olarak ele almalarına karşılık, modern yönetim kuramı, örgütü çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Bu yaklaşıma göre, işletmeler çevrelerinden aldıkları girdileri, belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra mal ve hizmet olarak topluma sunan birer açık sistemdirler. Modern yönetim kuramını diğer kuramlardan kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü bu kuram önceki kuramların temel ilke ve esaslarını yeni ve değişik bir açıdan ele alıp yorumlamış ve bir senteze ulaşmaya çalışmıştır. Sistem yaklaşımı sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkileri olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Sistemin özellikleri şunlardır: bir sistem açık veya kapalı olabilir. Açık sistem, çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen sistemlere denir. Kapalı sistem, çevresiyle etkileşim içinde olmayan ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere denir. Her sistemde bir amaç vardır. Sistemler çevreyle ilişki kurarlar. Sistemde geri bildirim ilişkisi vardır. Sistem çevreye sunduğu çıktının eksikliklerini ve aksaklıklarını geri bildirim sayesinde öğrenebilir. Sistemin kesin sınırları yoktur. Ancak, bir sistemin varlığından bahsedebilmek için onu dış çevreden ayıran sınırlarının olması gerekir. Organizasyon dış çevreden ayırt edilmelidir. Sistemin alt sistemleri vardır. Sistemde olumlu ve olumsuz entropi görülür, bir sistemde faaliyetlerin bozulması, dengenin kaybolması ve sonunda sistemin durması yönünde bir eğilim vardır. Entropi, bu eğilimi ifade eder. Kapalı sistemler, entropinin etkisinde kalır. Enerji kaybındaki artış sonuçta sistemin ölümüne neden olur. Açık sistemler, bunun üstesinden gelebilme yeteneğine sahiptir. Durumsallık yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı organizasyonu bir sistem olarak ele almakta ve organizasyon yapısını çeşitli iç ve dış şartlara göre şekil alan bir yapı olarak görmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre organizasyon yapıları ve işleyiş yöntemleri belirli kural ve kaideye göre değil, organizasyonun iç ve dış çevre özellikleri, organizasyonda kullanılan teknoloji ve organizasyonun büyüklüğüne göre tasarlanır. Bu temel varsayıma göre yöneticilerin önceden benimseyebilecekleri hiçbir evrensel yönetim ilkesinin veya yönetim tekniğinin bulunmayacağı kabul edilmektedir. Yönetici. Yönetici, bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine eden ve kontrol eden kişidir. Yöneticide bulunması gereken nitelikler, insanları tanımak, objektif olmak, kendine güvenmek, yerinde kararlar alabilmek, yetkisini kullanabilmek, sorumluluk duygusuna sahip olmak, İradesi kuvvetli olmak. B. Yöneticilerin sınıflandırılması. B. 1. Sorumlulukları açısından sınıflandırılması. Fonksiyonel yönetici, bu yöneticiler örgütteki sadece bir fonksiyondan sorumludur. Genel yönetici, örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir. Proje yöneticisi, örgütte yapılması planlanan bir projenin gerçekleşmesinden sorumludur. 2. Hiyerarşik yapıya göre sınıflandırılması. Üst düzey yöneticiler, genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler gibi yöneticilerden oluşur. Üst düzey yöneticilerin çalışmaları tüm organizasyon düzeniyle ilgili olup, ekonomik sistem içinde işletmenin amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye yöneliktir. 1. Orta düzey yöneticiler, bölüm veya daire amirleri, servis şefleri yardımcıları, genel sekreterler, daire amirleri ve yardımcıları gibi yöneticilerden oluşur. Plan geliştirir, bunları uygulama aşamasına koyar ve yapılanları kontrol eder, maliyetleri analiz eder, üst düzey yöneticilere rapor verirler. Üst yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli olan program ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. 2. Alt düzey yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından sorumludurlar. İşçi, memur, hizmette gibi çalışan ve herhangi bir yönetim görevi olmayan kişileri yöneten, kısım şefleri, postabaşı, ustabaşı, başkalfa, formen ve odacı başları gibi çeşitli çalışanlar alt düzey yöneticilerini oluştururlar. Yönetim şekilleri. Otoriter yönetim şekli, üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru bir emir zinciriyle alındığı yönetim şeklidir. Yarı otoriter yönetim şekli, alt yönetimin, üst yönetimin karar mekanizmasına biraz daha yoğun olarak katıldığı bir yönetim şeklidir. Demokratik yönetim şekli, alt düzey yönetimlerin üst düzey yönetime karar verme sürecinde tam olarak katıldığı, biz merkezli yönetim şeklidir. Yöneticilerin oynadığı roller. Bireyler arası roller, temsil rolü, lider rolü, ilişki rolü, bilgisayar roller, kontrol rolü, dağıtma rolü, sözcülük rolü, karar verici roller girişimci, anlaşmazlık çözme, kaynak dağıtma, müzakerecilik, lider, bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen ve onları belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir. Liderlikle ilgili bazı önemli noktalar şöyledir: yönetici yöneticilik ile lider liderlik arasındaki farklar, yönetici yöneticilik lider liderlik başkaları adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçlan denetleyen kişidir. Bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişidir. Başkalarının saptadığı, örneğin işverenin, amaçlara hizmet eder. Amaçlam kendisi saptamaktadır. Başkaları tarafından göreve getirilir. İçinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yöneltir. Gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır. Başkalarına iş yaptırma gücünü yasal yetkilerden değil, kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşullardan alır. Bir meslek uygulamasıdır. İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. Formel bir örgüt yapısı içinde gerçekleşir. Formel yapı şart değildir. Tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılması ile ilgilidir. Hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Yöneticinin görev tanımı vardır. Liderin görev tanımı yoktur. Eğitim, ölçme, prosedürler ve benzerleri dayanan bilimsel yana ağır basan bir iştir. İnsanları kendi istekleriyle davranışa sevk edebilme, insanlara ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler verebilme yani sanat yana ağır basan bir iştir. Tanımlanan hedeflere ulaşma işidir. Değişim ve dönüşüm yapabilme işidir. Liderlik teorileri. Özellik teorisi: bu teoriye göre liderin sahip olduğu özellikler, o kişinin lider olmasını sağlayan faktördür. Bir kişinin lider olabilmesi için zeka, özgüven, kararlılık, dürüstlük, sosyalleşebilme yeteneği gibi çeşitli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Davranışsal liderlik teorileri. Özellikler teorisinin aksine davranışsal liderlik teorileri liderliğin doğuştan gelen bir ayrıcalık olmadığını, eğitimle bireylere liderlik özelliklerinin kazandırabileceğini ileri sürmektedirler. Bu teorilerde temel amaç, liderlerin belirgin ve benzer ne tür davranışlar gösterdiklerini ortaya koymak, böylece de davranışlarla liderliği açıklamaya çalışmak olmuştur. Davranışsal liderlik teorileriyle ilgili Ohio State ve Michigan üniversitelerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 1. Ohio State Üniversitesi Liderlik Araştırması. Liderlik davranışına ilişkin çeşitli boyutların belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yapılan analizlerde bu boyutlar iki temel boyut etrafında bütünleştirilmiştir. Bu iki temel boyut kişiyi dikkate alma, birey yönelimlilik ve inisiyatif, görev yönelimlilik olarak adlandırılmaktadır. 2. Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırması. Bu araştırmadaki araştırmasında amaç davranışsal özelliklerle performans arasında bağlantı kurmaktır. Michigan Üniversitesi araştırmasında da liderlik davranışına ilişkin iki boyut ortaya konmuştur. Bu boyutlar kişiye yönelik davranış ve işe yönelik davranış olarak adlandırılmaktadır. Durumsal liderlik teorileri. Örgütün içinde bulunduğu çevre koşulları ile etkili liderlik arasında yakın bir ilişki vardır. Çevresel koşullar liderin liderlik tarzını ve davranışlarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Durumsal liderlik teorisine göre lider değişen ortama uygun özellikler taşımalı ve mümkünse kendisini çevre koşullarına hızlı bir şekilde adapte edebilmelidir. Durumsal liderlikle ilgili ortaya atılan iki temel teori şunlardır. 1. Fred Fiedler'in etkin önderlik modeli. Bu modelde liderlerin davranışlarının etkinliğini belirleyen üç önemli durumsal değişken vardır. Bunlar, lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler. Başarılacak işin niteliği, liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi. Bu teoriye göre liderin görevi takipçilerinin amaçlarına ulaşmaları için gerekli olan bilgi, destek ve diğer kaynakları sağlamak ve onlara yol göstermektir. Liderlerde bulunması gereken dört çeşit liderlik davranışı şöyledir: yönlendirici lider, destekleyici lider, katılımcı lider, başarıya yönelik lider. Liderin sergilediği davranışlar, izleyenlerin kişilik özelliklerine, izleyenler üzerinde oluşacak zaman ve çevre baskısına, ayrıca işin niteliği gibi faktörlere göre değişmektedir. Liderlik tarzları. Geleneksel liderlik tarzları. 1. Otokratik liderlik. Lider, örgütte katılımcılığı desteklememekte ve tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışmaktadır. Astlarını, emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive ederler. 2. Demokratik katılımcı liderlik. Her konuda takipçilerin fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Sahip oldukları yönetim yetkisini grup üyeleriyle paylaşma eğilimi gösterirler. Çalışanları yaptıkları işleri hakkında bilgilendirmekte, fikirlerini söylemeleri ve öneri getirmeleri için onları cesaretlendirmektedirler. 1. Tam serbestlik tanıyan liberal liderlik takipçilere hiç müdahale etmeden onlara tam bir serbestlik tanımaktadır. Liderler, sahip oldukları yönetim yetkisini pek kullanmazlar. Kendilerine verilen gücü kullanmaz ve sorumluluk almazlar. Grup üyelerini kendi hallerine bırakırlar ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve programlarını yapmalarına imkan verirler. Çağdaş liderlik tarzları 1. Karizmatik liderlik. Karizma kavramı, liderin, iletişimde bulunduğu diğer kişilerin güvenini, beğenisini, takdirini kazanma yetisiyle onlar üzerinde etkileyici bir güce sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kendine oldukça fazla güvenen, vizyonlarını açıkça belirten ve ortamda gereksinim duyulan etkileyici güce sahip kişilerdir. 2. Etkileşimci liderlik. Öncelik çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Etkileşimci liderlerin özellikle üyelerinin fiziksel ve güvenlik gereksinimleri üzerine odaklanır. Etkileşimci liderler üyeleri işleri başarma ve amaçlara ulaşma noktasında harekete geçirmeye çalışırlar. 1. Dönüşümsel liderlik. Dönüşümsel liderlik, değişen çevre koşullarına uygun bir şekilde örgütte dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme, güven ve cesaret uyandırarak izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileme, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecidir. Dönüşümsel liderlik, içinde bulunulan çevreyi şekillendirme, hatta yeniden yaratma sürecidir. Yetki ve güç. Yetki. Yetki, bireye örgütte sahip olduğu mevkiye göre örgüt tarafından verilmiş olan, başkalarının davranışlarını biçimsel ilişkiler çerçevesinde belirleme hakkıdır. Yetki türleri. 1. Kaynaklarına göre yetki türleri. Geleneksel yetki. Bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul edilir. Aile içinde babadan oğula ya da veliaht olan bireylere doğal olarak aktarılan yetki türüdür. Bu tür yetkiye sahip bir üste, astlar mutlak suretle itaat eder. Karizmatik yetki. Karizmatik yetki, kişinin iş yaptırma gücünü Tanrı vergisi kişisel üstünlüğünden aldığı yetki türüdür. Örgütlerde karizmatik yetkiye sahip olan kişiler bu yetkiyi bulundukları mevkiye bağlı olmaksızın elde ederler. Dolayısıyla karizmatik yetki örgütteki formal yapı sonucu ortaya çıkan bir yetki türü değildir. Rasyonel yetki. Rasyonel yetkinin diğer adı yasal yetkidir. Bireyin sahip olduğu yetki kişinin şahsıyla değil, yasal düzenlemelerle sahip olduğu yetkidir. İkinci biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türleri 1. Komuta yetki. Bu yetki bir örgütte emir verme ve iş yaptırma gücünü temsil eder. Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yukarıdan aşağıya doğru bir yön takip eder. Bu yetkiye göre her üst kendisinden sonra gelen astına emir verme hakkına sahiptir. 2. Kurmay yetki. Kurmay yetki, bireye danışmanlık yapma hakkı verir. Bu yetkiye sahip kişinin emir verip iş yaptırma hakkı yoktur. Bu yetkiye sahip kişi kendi uzmanlık alanı ile ilgili konularda karar verecek yöneticiyi bilgilendirir, yöneticinin alacağı kararları kolaylaştırarak isabetli karar almasını sağlar. 1. Fonksiyonel yetki. Fonksiyonel yetki de bir yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bölümün dışında bir başka bölüme kendi bölümünün işleriyle ilgili bilgileri ve aldığı kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisini ifade eder. Güç. Güç örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir bireyin veya birimin başkalarını etkileyerek arzulanan hedeflere ulaşılmasının sağlanmasıdır. Güç türleri. 1. Örgütsel güç türleri. 1. Yasal güç. Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da rol dayalı, sahip olunan mevki ve yetki sonucu kişinin elde ettiği güçtür. 2. Ödüllendirme gücü. Ödüllendirme gücü bir yöneticinin çalışanların davranışlarını ödül verme yoluyla etkileme becerisidir. 3. Zorlayıcı güç. Zorlayıcı güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır. Zorlayıcı güç sahibi yöneticileri aslarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçları ile onları etkilerler. 2. Bireysel güç türleri. 1. Uzmanlık gücü. Uzmanlık gücü kişinin sahip olduğu eğitim düzeyi, tecrübe gibi bireysel yetkinliklere bağlı olarak başkalarını etkileme yeteneğidir. 2. Benzeşim gücü. Benzeşim gücüyle etkisi altında kalınan kişiye isteyerek benzemeye çalışmaya da ona özenme temeline dayanır. Organizasyon, amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması, işleri yapacak personelin ve yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, faaliyetlerin etkinliği için gerekli fiziki ortamın hazırlanması çabalarının tümüdür. Organizasyonun temel kuralları: amaç birliği kuralı, yönetim alanı kuralı, yönetim birliği kuralı, komuta birliği kuralı, yetki ve sorumlulukların açıklığı ve dengesi kuralı, haberleşme kanalı ve şekli kuralı, ayrılık gözetme kuralı, personel dağılımında denge kuralı, kaynakların dağılımında denge kuralı, J iş bölümü ve uzmanlık derecesi kuralı, K gelişme yeteneği kuralı, yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları, insan, para, makine, malzeme, donanım, yardımcı hizmetleri, bilgi ve benzerleri, anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Yönetimin fonksiyonları, temel işlevleri. Yönetimin temel fonksiyonları planlama, örgütleme, yönetme ve denetimdir. Planlama. Örgütte hangi işin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağına, hangi olanakların kullanılacağına karar verilmesidir. Örgütleme. Planlama aşamasında belirlenen işler bu aşamada gruplara ayrılır. Örgütlenmenin 13 temel ilkesi vardır. İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi. İstisna ilkesi. Amaç birliği ilkesi. Kumanda birliği ilkesi. Hiyerarşik yapı ilkesi. Yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi. Yetki devri ilkesi. Denge ilkesi. Açıklama ilkesi. Basitlik ve anlaşılırlık ilkesi. Esneklik ilkesi. Süreklilik ilkesi. Yönetim alanı ilkesi. Yönetme. Yönetme, planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. Denetim. İşletmenin yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı konusu denetimin, kontrol, konusudur. Yönetim yaklaşımları. A. Klasik yönetim öncesi dönem. Bu dönemdeki önemli düşünürler Charles Babbage, Robert Owen ve Adam Smith'tir. Klasik yönetim yaklaşımı. Verimliliğin ve karın arttırılması planlanmış, en iyi organizasyon yapısı ve yönetim tarzı için uyulması gereken kuralları belirlenmiş ve bu kuralların her örgütte uygulanabileceği savunulmuştur. İşletmelerin mekanik unsurları üzerinde durularak verim amaçlanmış, sosyal sistemi olan organizasyonların, önceden belirlenmiş kurallara göre, bir makine gibi işlemesi amaçlanmıştır. Çalışanlar bir makine ile özdeşleştirilmiş ve onun sosyal ve psikolojik tarafına hiç önem verilmemiştir. Çalışanlar genelde çalışmayı sevmeyen, tembel, pasif, bencil, kendi çıkarlarını gözeten, hata yapmaya yatkın, güvenilir olmayan, ancak ekonomik ödüllendirme ile motive olan bir yapı olarak görülmüştür. 1. Bilimsel yönetim yaklaşımı kumcusu Friedrich Taylor'dır. İnsan dahil tüm üretim faktörlerini en verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. 1. Yönetim süreci yaklaşımı. Öncüsü Henry Fayol'dur. Fayol büyük organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Fayol yönetimde, planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur. Taylor, örgütlerin alt düzeylerindeki işlerin planlanması ve yürütülmesi ile ilgilenirken, Fayol yöneticiler ve yerine getirdikleri fonksiyonlarla ilgilenmiştir. 2. Bürokrasi yaklaşımı. Öncüsü Max Weber'dir. Yönetim felsefesinde ast-üst ilişkilerinin hakim olduğu bir hiyerarşik bürokratik model önerilmiştir. Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi öngörülmüştür. Neoklasik yönetim yaklaşımı, klasik dönemin göz ardı ettiği insan unsurunu incelemiştir. Neoklasik yaklaşımın ele aldığı temel konular, insan davranışı, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışları, biçimsel olmayan organizasyonlardır. 1. İnsan ilişkileri yaklaşımı. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, psikolojik ve sosyal yönü ağır basan bir varlıktır. Örgüt sosyal bir sistemdir. Bu nedenle her örgütün kendine özgü örgüt kültürü vardır. Hawthorne araştırmaları, F. Roet Hilsberger ve Elton Mayo, bir bakıma insan ilişkileri hareketinin başlangıcı olmuştur. İş yerinin fiziksel koşullarının, ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları, fiziksel iyileştirmenin derecesi, çalışanların verimi üzerinde olumlu etki yaratacağı hipotezini test etmek istemişlerdir. 2. Davranışsal yaklaşım. Elton Mayo, Mary Baker Follett, Chester Barnard, Sir Douglas Gregor. Modern yönetim yaklaşımı. Klasik ve neoklasik yönetim kuramları örgütü çevreden bağımsız birer kepeli sistem olarak ele almalarına karşılık, modern yönetim kuramı, örgütü çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Bu yaklaşıma göre, işletmeler çevrelerinden aldıkları girdileri, belirli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra mal ve hizmet olarak topluma sunan birer açık sistemdirler. 1. Sistem yaklaşımı. Sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanmaktadır. 2. Durumsallık yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımı organizasyonu bir sistem olarak ele almakta ve organizasyon yapısını çeşitli iç ve dış şartlara göre şekil alan bir yapı olarak görmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre organizasyon yapıları ve işleyiş yöntemleri belirli kural ve kaideye göre değil, organizasyonun iç ve dış çevre özellikleri, organizasyonda kullanılan teknoloji ve organizasyonun büyüklüğüne göre tasarlanır. Yöneticilerin sınıflandırılması. Birinci sorumlulukları açısından sınıflandırılması. Fonksiyonel yönetici. Genel yönetici. Proje yöneticisi. Hiyerarşik yapıya göre sınıflandırılması. Üst düzey yöneticiler. Orta düzey yöneticiler. Alt düzey yöneticiler. Yönetim şekilleri. Otoriter yönetim şekli. Yarı otoriter yönetim şekli. Demokratik yönetim şekli. Liderlik. Yönetici yöneticilik ile lider liderlik arasındaki farklar. Yönetici yöneticilik lider liderlik başarılı din çalışan, önceden belirlenen ayaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işeleri planlayana, uygulatana ve sonuçları denetleyene kişidir. Bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyene ve bu amaçlara doğrultusun grup üyelerini temeyene ve de veren işe yönelten kişidir. Başlarının sepetediği, öncün işverenin, ayağaçlara hizmet eder. Ağaçları rendisi sepitamaktır. Başları tarafından gör ve getirilir. İçinde bulunduğu grup ne doğru ve ye ne grubu de veren işe yöneltir. Gücün yese, yöntelik, tüzük gibi biçiyasa yapınılır. Başların işi yapitre gücünü yesele yetemrede ne de cil, kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşul rede uyulur. Bir aselere uygulasıdır. İnsanları trilye bila ve hararete gekir bila işidir. Forale bir örgüt yapısı için gere çerele eşir. Forale yapı şart değildir. Tin haline ışı hedefelere uçtır cere işlerin en etkin şeril yapitrıla asıl ilgilidir. Hedefelerin ve yapı cere işlerin belirlene ile ilgilidir. Yönticinin gör ve tenağı verdir. Lidrin gör ve tenağı yortur. Eğitya, ölçe, prozdürre ve benzerleri dinin bilyası en ağır besene bir iştir. İnsin lirra ne de istriyeler ilde veren ışa sevk edebileye, insanlara ileriye bakarak ulaşaya dereseydirre hedefelere verebile yeni senete yanıcır basan bir iştir. Tinimlinin hedefelere uşağı işidir. Değişiye ve dönüşüye yapabile işidir. Liderlik tarzları geleneksel liderlik tarzları. Otokratik liderlik. Demokratik katılımcı liderlik. Tam serbestlik tanıyan liberal liderlik çağdaş liderlik tarzları. Karizmatik liderlik. Etkileşimci liderlik. Dönüşümsel liderlik. Organizasyon. Organizasyon, amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması, işleri yapacak personelin ve yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, faaliyetlerin etkinliği için gerekli fiziki ortamın hazırlanması çabalarının tümüdür. 20. ayrımın sonu.